Ayrım 9, sayfa 138. 6. Bölüm. Hamburg Başsavcılığı Bürosu'nun savaş cinayetlerini incelemekle sorumlu bölümünün şefiyle görüşmek, Miller'ın tam bir haftasına mal oldu. Buna kendisinin Hoffman hesabına çalışmadığını öğrenen Dorn'un sebep olduğunu sanıyordu. İlgili kişi sinirli, huzursuz birisiydi. Söze, "Sizinle görüşmeyi sürekli ısrarlarınız yüzünden kabul ettiğimi anladığınızı sanırım," diye başladı. Miller alttan alarak, "Beni kabul edişinizin nedeni ne olursa olsun yine teşekkür ederim," dedi. "Bölümünüzün kendisi hakkında sürekli bir biçimde araştırmalarda bulunduğunu sandığım Edward Rochman adındaki adam hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyorum."
"Avukat Rochman mı?" dedi. Miller tekrar etti.
"Rochman, SS yüzbaşısı. 1941'den 1944'e kadar Riga gettosunun komutanıydı. Sağ olup olmadığını, öldüyse nereye gömüldüğünü öğrenmek istiyorum. Eğer buldunuzsa hiç tutuklanıp tutuklanmadığını ve yargılanıp yargılanmadığını. Yargılanmamışsa şimdi nerede olduğunu."
Avukat şaşırdı. "Fakat ben size bu konuda bir şey söyleyemem ki."
"Neden söyleyemeyesiniz? Kamuoyunun ilgilendiği bir konu bu, hem de büyük ölçüde."
Avukat eski haline döndü.
"Ben böyle olduğunu sanmıyorum. Yoksa bu konuda sürekli sorularla karşılaşırdık. Oysa kamuoyu adına bugüne kadar ilk olarak sizden gelen bazı sorularla karşı karşıya kaldık."
"Kamuoyu derken basın mensubu olduğumu belirtmek istedim."
"Olabilir, kamuoyu adına da olsa bu istek verilebilecek bilgi sınırlarını aşıyor sanıyorum."
"Ne gibi?"
"Araştırmalarımızın izlediği yol hakkında bilgi vermeye yetkimiz yok."
İlk ağızda söylenecek hiç de doğru bir söz değil bu.
"Araştırma yaptığı bir cinayet konusunda polis size bilgi verir mi sanıyorsunuz Bay Miller?"
"Vereceğini umarım. Şu sırada benim yaptığım da bu. Sanığın tutuklanmasının beklenip beklenmediği konusunda polis genellikle bültenler yayınlayarak yardımcı olur. Sanığın ölü olup olmadığı konusundaki bir basın araştırmasına bilgi verir. Polisin kamuoyu ile ilişkisine de yardımcı olur bu."
Avukat hafifçe gülümsedi. "Bu konuda kamuoyuna çok faydalı olduğunuzdan eminim. Fakat çalışmalarımızın izlediği yol konusunda buradan hiçbir haber sızdırılmaz."
Bir tartışmaya girmek ister gibiydi.
"Diyelim ki istenilen bilgiyi verdik. Aranan caniler haklarındaki dosyanın tamamlanmak üzere olduğunu duyunca ortadan kaybolmazlar mı?"
Miller hemen karşı saldırıya geçti.
"Olabilir. Kayıtlardan anlaşıldığına göre bu konularla ilgili bölümünüz bugüne kadar Riga'da gardiyanlık yapmış 3 eri yargılamış yalnız.
Bu da 1950'de olmuş. Yani adamlar size teslim edilmeden önce belki de yargılanmadan tutuklu bulunuyorlardı. O bakımdan aranan suçluların kaçmaya zorlanmakla fazla bir tehlike içinde olduklarını sanmıyorum."
"Çok suçlayıcı bir düşünce bu."
"Peki, araştırmalarınız sürüp gitse bile bana Rochman'ın bir araştırma konusu olup olmadığını ve şimdi kendisinin nerede olduğunu söylemenizin size ne zararı dokunabilir?"
"Size şu kadarını söyleyebilirim. Sorumluluğumuz sınırları içine giren her konu devamlı olarak incelenmektedir. Tekrar ediyorum, devamlı incelenmektedir. Şimdi öyle sanıyorum ki size hiçbir biçimde ve hiçbir yardımım dokunamayacak Bay Miller."
Kalktı. Miller, "incelemelerinize devam edin," diyerek dışarı çıktı. Miller yeniden işe koyuluncaya kadar bir hafta daha geçti. Bu günleri tümü ya da bir kısmı Doğu Cephesi savaşları ve işgal altındaki Doğu memleketleri kamplarında geçmiş olayları anlatan 6 koca kitabı okuyarak evde geçirdi. Kendisine Z komisyonunun sözünü eden bölge kitaplığı görevlisi oldu.
"Komisyon Ludwigsburg'da," dedi. "Bir dergide okumuştum. Tam adı Naziler zamanında işlenmiş şiddet cinayetlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili Merkez Federal Bürosu. Bu isim çok uzun olduğu için halk kısaca Zentrale Stelle, daha da kısa olarak Z komisyonu diyor. Memleket ölçüsünde hatta milletler arası düzeyde Nazi kovalayan tek örgüt bu Almanya'da."
Miller adamdan ayrılırken "teşekkür ederim," dedi. "Bakalım bir faydaları dokunacak mı bana?" Miller ertesi sabah bankasına giderek Ocak, Şubat ve Mart kiralarını karşılamak üzere ev sahibi adına 3 aylık bir çek hazırladı. Hesabının kapatılmaması için 10 markı bırakarak geri kalan parasını çekti. Ziggy işe gitmeden önce onu öpüp vedalaşarak bir hafta belki de daha uzun bir süre Hamburg'da olmayacağını söyledi. Yeraltı garajından Jaguar'ını çıkardı ve Rhineland'a doğru güneye yöneldi.
Kuzey Denizi'nden gelen rüzgarın ıslıklarıyla birlikte ilk kartla başlamıştı. Jaguar, Bremen'in güneyinden kıvrılıp aşağı Saksonya'nın geniş ovalarına girdiği sırada karda otobanın boyunca sağanak haline dökülüyordu. Miller 2 saat yol aldıktan sonra bir kahve içmek için mola verdi. Sonra Kuzey Rhine-Westphalia boyunca yoluna devam etti. Rüzgara rağmen kötü havada otobanda yolculuk etmekten hoşlanıyordu. XK-150S'nin içinde kendini hızlı bir uçağın pilot mahallindeymiş gibi hissediyordu. Farlar kasvetli bir şekilde ışıldıyor ve dışarıda bastıran kış gecesinin karanlığı, dondurucu, soğuk, bir an farların ışığına yakalanan yatık kar taneleri ön camı kırbaçlayarak boşlukta kayboluyordu. Miller her zaman yaptığı gibi solladığı ağır kamyonların homurdanan karoserlerinden gözlerini ayırmadan saatte 100 mille hızlı şeride geçti. Saat 18'de ham kavşağını arkada bırakmış, sağındaki karanlık içinden Ruhr'un ışıkları belirmeye başlamıştı. Kilometrelerce uzanan fabrikalar, fabrika bacaları ve sanki 100 mil uzunluğunda, 50 mil genişliğinde tek bir dev şehirmiş gibi duran birbirinin içine girmiş kasaba ve şehirleriyle Ruhr onu her zaman şaşırtırdı. Otoban bir üst geçitten geçtiği sırada sağ aşağısında ekonomik mucizenin zenginliğini ortaya koyan binlerce fırının parlaklığı içindeki binlerce hektarlık ışığın ve fabrikaların bu aralık gecesine yayılışını bir daha seyretti. 14 yıl önce okuldan bazı arkadaşlarıyla Paris'e giderken trenle buradan geçtiği sırada Ruhr bir moloz yığını halindeydi ve Alman endüstrisinin yüreği güçlükle atıyordu. O zamandan beri halkının yaptığı şeylerden gurur duymamak imkansızdı. Farların ışığında kolonya ringinin dev işaretleri ortaya çıkmaya başladığı sırada içinde yaşamak zorunda olmadığım sürece fevkalade diye düşündü. Kolonya'dan güneye doğuya döndü. Wiesbaden ve Frankfurt'u, Mannheim ve Heilbronn'u geçti. Geceyi geçirmek üzere geç saatlerde Ludwigsburg'a en yakın şehir olan Stuttgart'ta bir otelin önünde durdu. Ludwigsburg eyalet başkenti Stuttgart'ın 15 mil kuzeyinde Württemberg'in dalgalı güzel tepeler arasında kurulmuş sakin, kimseye zararı olmayan küçük bir pazar kasabasıdır. High Street'in dışında sessiz bir sokakta ve kasabanın yüksek bölümünde oturanların çok şaşırdıkları bir yerde az kadrolu, az maaşlı, iş ve yaşantıları savaş içinde yığın cinayetlerinden suçlu nazileri ve SS'leri yakalamak olan işleri başlarından aşkın küçük bir grup insanın çalıştığı Z komisyonunun binası vardır. Zaman aşımı süresini saptayan kanun, cinayet ve yığın öldürmeler dışındaki bütün SS cinayetlerini tasfiye etmeden önce, zorbalık, hırsızlık, işkence de dahil olmak üzere bedence yapılan kötülükler ve daha bir yığın çirkin davranışlardan ötürü de suçlu olanlar vardı. İleri sürülebilecek tek suçlama olarak yalnız cinayet kaldığı halde, Z komisyonunun dosyalarında 170 bin isim bulunuyordu. Bütün gayret mümkün olduğu takdirde eskiden de şimdi de yığın katillerinden en kötü birkaç binini ortaya çıkarmaya yönelmişti. Tutuklamak için ellerinde hiçbir yetki olmayan, olumlu şekilde kimlikler hazırlanınca ancak Almanya'daki çeşitli eyaletlerin polisinden tutuklamanın yapılmasını isteyebilen, Bonn'daki federal hükümetten her yıl ancak çok az bir para koparabilen Ludwigsburg'daki bu adamlar sadece kendilerini bu işe adamış oldukları için çalışıyorlardı. Kadroda 80 dedektif ve 50 araştırma avukatı vardı. Dedektiflerin hepsi genç, 35 yaşın altında, inceledikleri konularla herhangi bir ilişkileri bulunmasına imkan olmayan kimselerdi. Avukatlar çoğunlukla daha yaşlıydı ama onlar da 1945 yılından önceki olaylarla hiçbir yoldan ilişkileri olmadığı ortaya çıkmış insanlardı. Avukatların çoğu serbest işlerinden gelmişti ve bir gün yine işlerinin başına döneceklerdi. Dedektiflere gelince meslek hayatlarının artık bittiğini biliyorlardı. Almanya'daki hiçbir polis örgütü bir zamanlar Ludwigsburg'da çalışmış bir dedektifi kadrosunda bulundurmayı istemezdi. Batı Almanya'da SS avına çıkmış bir dedektifin memleketteki herhangi bir polis örgütünde yükselmesi olanağı yoktu. İşbirliği isteklerinin öbür eyaletlerin yarısından fazlasında dikkate alınmamasına alışık ve ödünç istenen yığınlarla dosyanın kayboluşuna tanık olan bir avın anlaşılmaz bir biçimde ortadan yok olduğunu gören Z'deki memurlar, vatandaşlarından büyük çoğunluğunun hoşlanmadığı bir işte çalıştıklarını biliyorlardı. Z komisyonu ilgilileri sevimli Ludwigsburg kasabasının halkı tarafından da kendilerine hiç istenmeyen bir ün sağladıkları için selamsız ve varlıklarından habersizmiş gibi bir davranış görüyorlardı. Peter Miller komisyonu Schondorfer Caddesi 258 numarada 2,5 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili eski bir malikanede buldu. İki büyük çelik kapı otomobil yolunu kesiyordu. Miller kapının yanındaki çıngırağın sapını çekti. Kapıda küçük çelik bir bölme açıldı ve bir yüz göründü.
"Efendim?"
Miller, "Araştırma avukatlarınızdan birisiyle görüşmek istiyorum," dedi.
"Hangisiyle?"
"Kimseyi tanımıyorum, herhangi biri olabilir. Buyurun kartımı." Adamı almaya zorlar biçimde kartı delikten soktu. Kartın içeri götürüleceğinden emin olabilirdi artık. Adam bölmeyi kapatıp çekildi. Döndüğü zaman kapıyı açtı. Miller'ı 5 taş basamakla çıkılan ön kapıya buyur etti. Dışarısının güneşli fakat dondurucu soğuğuna kapalı olan kapının öbür yanı yanan kaloriferlerden ötürü müthiş sıcaktı. Kapının sağındaki camlı bir bölmeden başka bir kapıcı çıkarak Miller'ı küçük bir bekleme odasına aldı. "Şimdi gelecekler," diyerek kanadı çekti. 3 dakika sonra gelen adam 35 yaşlarında yumuşak tavırlı kibar birisiydi. Miller'e basın kartını geri verirken "İsteğiniz nedir?" diye sordu. Miller baştan başlayıp kısaca Tauber'i, anıları, Edward Rochman'ı bulmak için yaptığı araştırmaları anlattı. Avukat dikkatle dinledi, sonunda "Şaşılacak şey," dedi. "Bu konuda bana yardım edebilir misiniz?"
"Adam çok isterdim," dedi.
Miller haftalarca önce Hamburg'da Rochman hakkında sorular sormaya başlamasından beri ilk kezdir ki kendisine gerçekten yardım etmek isteyen bir yetkiliyle karşılaşıyordu. Adam devam etti. "Fakat mesele şu ki ben sizin araştırmalarınızdaki amacın gerçekliğine ne kadar inanmış olursam olayım, buradaki varlığımızı sürdüren kurallar yüzünden elim kolum bağlı durumdayım. Bu kural da belirli sayıdaki yetkili makamların resmen desteği olmadan hiç kimseye aranan hiçbir SS suçlusu hakkında bilgi vermemeyi emreder."
Miller, "Yani siz bana hiçbir şey söylemeyecek misiniz?" diye sordu.
"Lütfen beni anlamaya çalışın. Bu büro sürekli saldırılara uğrar. Açıkça değil. Kimse cüret edemez buna. Ama özel olarak güçlü yerlerin koridorlarında ardı arkası gelmeden bütçemiz kırpılır, yetkilerimiz daraltılır, ilişkilerimiz kısıtlanır. Yasalarla özgürlüğümüz sınırlanır. Ben şahsen bize yardım etmesi için Alman basınıyla ilişki kurmayı çok isterdim. Ama yasaktır."
Miller, "Anlıyorum," dedi. "Bir gazete küpürleri arşiviniz var mı sizin?"
"Hayır, yok."
"Almanya'da halka açık bir gazete küpürleri arşivi yok mudur?"
"Hayır. Memleketteki gazete küpürleri arşivleri yalnız bazı gazetelerde ve dergilerde vardır. Duyduğuma göre bunların en iyisi Der Spiegel dergisindeymiş. Ondan sonra Comet geliyor."
"Miller, bu çok tuhaf değil mi ama," dedi. "Bugün bir vatandaş savaş cinayetleriyle ilgili araştırmaların nasıl bir yol izlediğini ve aranan SS canileri hakkındaki gerekli bilgiyi Almanya'da nereden sorup öğrenebilir?"
Avukat bu sorudan tedirgin oldu.
"Korkarım ki sıradan bir vatandaş bunu öğrenemez."
"Miller, peki," dedi, "SS'in adamlarıyla ilgili arşivler Almanya'nın neresindedir?"
"Zemin katta bir dizi var. Yalnız bizdekiler hep fotostattır. Dipnot negatif gerekmeden yapılan fotokopi. SS'lerin orijinal bütün kart fihristleri 1945 yılında bir Amerikan birliğinin eline geçti. Bu kartların korunduğu Baviera'daki şatoda küçük bir SS grubu geride kalarak son dakikada belgeleri yakmaya çalışmış. Amerikan askerleri içeri girip onları önledikleri zamana kadar da bunların onda biri kadarını yakmışlar. Ötekiler karmakarışıkmış. Amerikalılar bazı Almanların da yardımıyla tam 2 yıl uğraşmışlar geri kalan belgeleri düzene sokmak için. Bu 2 yıl içinde bir süre müttefiklerin elinde tutuklu kalan SS'in bir bölük en kötü adamı daha kaçmış. Karışıklık içinde bunların dosyaları bulunamamış. Kesin sıralamanın yapılmasından beri bütün SS fihristi Berlin'de Amerikalıların malı olarak onların yönetiminde kalmıştır. Fazla bir bilgiye gerek duyduğumuz zaman biz bile onlara başvururuz. Çok yakınlık gösterirler. Bir işbirliği konusunda hiçbir zaman yakınmazlar."
"Miller, demek hepsi bu kadar," dedi. "Bütün memlekette sadece 2 dizi var."
"Evet, tekrar ediyorum. Size yardım etmeyi çok isterdim. Bu arada eğer Rochman hakkında bir bilgi edinirseniz lütfen bize de bildirin."
Miller düşündü. "Eğer bir şeyler bulabilirsem, bu konuyla ilgilenecek 2 makam var Almanya'da değil mi? Hamburg'daki başsavcılık bürosu ve siz."
"Evet, hepsi bu kadar."
ve siz bu konuda Hamburg'dakilerden daha olumlu bir şeyler yapacak gibisiniz. Avukat bakışlarını tavana dikerek, buraya gelen gerçek değerde bir şeyin rafta tozlanmasına imkan yoktur.
Peki, anlaştık. Miller kalktı. Bir şey soracağım. Bizim aramızda kalacak Edward Rochman'ı arıyor musunuz hala?
Aramızda kalmak üzere evet, hem ısrarla arıyoruz.
Eğer Rochman yakalanırsa onu mahkum edecek deliller konusunda bir zorluk çıkmaz değil mi?
Avukat kesin olarak hayır. Deliller son derece sağlamdır. Ömür boyunca ağır hapis cezasına çarptırılacaktır.
Bana telefon numaranızı verin.
Avukat bir kağıda telefon numarasını yazıp Miller'a verdi. Kağıtta adım ve iki telefon numarası yazılıdır. Ev ve burası. Gece gündüz demeden dilediğiniz zaman arayabilirsiniz beni. Yeni bir şey elde ettiğiniz zaman herhangi bir telefon kulübesinden doğrudan doğruya beni arayın. Her eyalet polisinde başvurabileceğim ve gerektiği zaman harekete geçeceklerinden emin olduğum kimseler var. Bu arada baştan savacak olanlar da var. O bakımdan önce beni arayın, tamam mı?
Miller kağıdı cebine soktu.
Evet, tamam. Başarılar.
Stuttgart-Berlin arası oldukça uzundur. Miller ertesi günün büyük kısmını yolda geçirdi. Bereket versin hava kuru ve canlandırıcıydı. Frankfurt'un halı gibi dümdüz uzanan yolları boyunca kuzeye doğru kilometreleri yutan Jaguar, Kasseli, Göttingen'i geçti. Hannover'de otoban E4'ten sağa Doğu Almanya ile sınır olan E8'e atladı. Marienborn kontrol merkezinde döviz deklarasyon fişi ve Batı Berlin'e geçmek için Doğu Almanya içindeki 110 kilometrelik transit vizesini doldurmak için bir saat oyalandı. Bu arada mavi üniformalı gümrük memurlarıyla soğuğa karşı kürk şapkalar giymiş yeşil ceketli halk polisi Jaguar'ın içini dışını gözden geçirdiler. Gümrük memuru Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin halk hizmetindeki bir görevliden elden çıkmış topraklara yeniden sahip olma amacını güden bir Batı Almanya yurttaşına karşı göstermesini istediği buz gibi soğuk bir nezaketle genç bir adamın başka bir gencin spor otomobilini incelemek isteği arasında ikiye bölünmüştü. Sınırın 20 mil ötesinde İngilizlerin Yalta'da alınan kararlara şerefle boyun eğerek 1945'te Berlin'e doğru yürüyüşlerine son verdikleri Elbe üzerindeki motorlu araç köprüsü yükseliyordu. Miller sağ aşağısındaki Magdeburg'a baktı ve eski cezaevinin hala yerinde durup durmadığını düşündü. Batı Berlin girişinde yine oyalandı, arabası yeniden arandı. Gümrük masasının üstüne boşaltılan valizi gözden geçirildi. Cüzdanı açılarak Batı marklarını yolda işçi cennetinin halkına dağıtıp dağıtmadığı kontrol edildi. Çok geçmeden yola çıktı ve Jaguar Noel süslemeleriyle ışıl ışıl yanan Kurfürstendamm şeridine girmek üzere homurdayarak Avus çemberini dolandı. 17 Aralık akşamıydı. Miller daha önce Hamburg'daki başsavcılık bürosuna ve Ludwigsburg'daki Z komisyonuna giderken yaptığı gibi Amerikan Belgeler Merkezi'ne de ulu orta gitmemeye karar verdi. Resmi bir destek görmeden kimsenin Almanya'daki Nazi dosyalarına ulaşmasının kolay olmadığını anlamıştı. Ertesi sabah merkez postanesinden Karl Brandt'a telefon etti. Brandt onun isteğini duyunca donup kaldı.
Yapamam dedi, Berlin'de hiç tanıdığım yok.
Miller diretti. Düşün biraz, mesleğinle ilgili okullardan birinde muhakkak Batı Berlin polislerinden birisiyle karşılaşmış olman gerek. Böyle birisinin bana kefil olması gerekiyor.
Sana daha önce de söyledim, karıştırma beni bu işlere.
Ama karıştım bile. Miller kesin darbeyi indirmeden önce biraz bekledi, sonra konuşmasını sürdürdü. Ya bana bu arşive resmen girmemi sağlarsın ya da beni oraya senin gönderdiğini söylerim.
Brandt bunu yapamazsın diye bağırdı.
Öyle bir yaparım ki, bu Allah'ın belası memlekette oradan oraya itilip kakılmaktan usandım. Oraya resmen girmemi sağlayacak birisini bul bana. Yap bunu. Dosyalara bir bakayım, bir saat geçmeden de unutulup gider her şey. İki arada bir derede kalmış olan Brandt,
düşünmem gerek dedi. Sana bir saat süre tanıyorum, sonra gene telefon edeceğim.
Miller bir saat sonra yeniden telefon ettiği zaman Brandt hem kızgın hem de iyice korkmuş bir haldeydi. Anıları ona vermekle ne büyük halt etmiş olduğunu belirttikten sonra ''Dedektif okulunda beraber olduğum birisi vardı.'' dedi. ''Pek bir yakınlığım yok ama kendisi şimdi Batı Berlin Emniyeti 1. Şubesinde çalışıyor. Senin konunla bu şube ilgilidir zaten.''
''Adı ne?''
''Schiller, sivil polis müfettişi Volkmar Schiller.''
''Hemen gidip bulayım.''
Hayır gitme. Ben ona bugün telefon eder, seni salık veririm. Sen ondan sonra gidersin. Eğer isteğini kabul etmezse beni suçlama. Berlin'de tanıdığım yalnız o var.
Miller iki saat sonra Brandt'ı yeniden aradı. Brandt rahatlamış gibiydi. İzne çıkmış dedi. Pazartesi günü dönecekmiş.
Miller bugün çarşamba dedi. 4 gün ne yapacağım ben burada?
Ne yaparsan yap. Pazartesi sabaha dönecekmiş. O zaman telefon ederim ben gene ona.
Miller 4 gün Batı Berlin'de dönüp dolanarak Schiller'i bekledi. 1963 Noel'i yaklaşırken Berlin'i ilgilendiren tek konu, şehri ikiye bölen duvarın yapıldığı 1961 Ağustos'undan beri ilk kez olarak Doğu Berlin yetkililerinin Batı Berlinlilere Doğu bölgesinde yaşayan akrabalarını ziyaret etmek üzere duvardan geçiş izni vereceklerine dair yayınladıkları bildiriydi. Şehrin iki yönü arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeler günlerce gazetelerin baş sayfalarını işgal etti.
Miller Berlin'de geçen bu aylak günlerinden birinde Heine Caddesi'ndeki kontrol merkezinden şehrin doğu yarısına geçerek pasaportunun kuvvetine güvenen herhangi bir Batı Almanya yurttaşının yapabileceği gibi sadece bir tanışıklığı olan Reuter'in Doğu Berlin muhabirini ziyaret etti.
Adam duvar geçme hikayesiyle boğazına kadar işe gömülmüş olduğundan Miller bir fincan kahve içtikten sonra batıya döndü. Pazartesi sabahı sivil polis müfettişi Volkmar Schiller'i görmeye gitti. Adamın kendi yaşında olduğunu görünce rahatladı. Schiller Almanya'daki herhangi resmi bir yetkilinin tersine kırtasiyeciliğin de karşısında olan bir tutum içindeydi.
Miller onun bu tutumla meslek hayatında pek başarılı olamayacağını düşündü. Ama onun bileceği bir şeydi bu. Kısaca isteğini anlattı.
Schiller elbette dedi. Amerikalılar 1. şubeye çok yardımcı olurlar. Willy Brandt tarafından biz Nazi cinayetlerini incelemekle görevlendirildiğimiz için hemen hemen her gün bir uğrarız onlara.
Miller'in Jaguar'ına binerek şehrin dışındaki ormanlık ve göllük bölgeye yöneldiler. Bir gölün kıyısındaki Zehlendorf, Berlin 37 varoşunun 1 numaralı Wasserkaffersteig'ine gittiler. Ağaçlar arasında tek katlı alçak uzun bir yapıydı bu.
Miller inanmayarak burası mı diye sordu.
Schiller burası dedi. Hiçbir şeye benzemiyor değil mi? Ama toprak altında 8 katı daha vardır. Arşivler yanmaz kasalar içine konarak burada saklanır.
Ön kapıdan geçip sağında kapıcı kulübesi bulunan küçük bir bekleme odasına girdiler. Dedektif kapıcıya kartını gösterdi. Buna karşılık kapıcı ona doldurulmak üzere bir giriş belgesi verdi.
Miller ve Schiller bir masada karşılıklı oturarak kağıdı doldurdular.
Dedektif kağıda adını ve mesleğini yazdıktan sonra Miller'e sordu.
Adamın adı neydi, bir daha söyler misiniz?
Miller Rochman dedi. Edward Rochman.
Dedektif yazısını tamamladıktan sonra kağıdı bürodaki bir memura verdi. Sonra Miller'e 10 dakika sürmez getirirler dedi.
Masalar ve sandalyeler konmuş daha büyük bir odaya geçtiler. 15 dakika sonra başka bir katip sessizce yanlarına gelerek masanın üstüne bir dosya bıraktı. 3 santime yakın kalınlıkta olan dosyanın üstünde yalnız Edward Rochman yazısı vardı.
Volkmar Schiller kalktı.
''Kusura bakmayın, ben dönmek zorundayım.'' dedi.
''Araç bulurum, merak etmeyin. Bir hafta izin yaptıktan sonra pek kaybolmaya gelmez. Fotokopisinin yapılmasını istediğiniz bir şey olursa memura söyleyin.''
Ziyaretçilerin inceledikleri dosyalardan kağıt çıkarmalarını önlemek için odanın öbür başındaki bir kürsüde oturan memuru gösterdi.
Miller kalktı ve el sıkıştılar.
''Size çok çok teşekkür ederim.''
''Hiçbir şey değil.''
Miller önlerindeki dosyalara eğilmiş, kendisi gibi 3-4 ziyaretçiyi umursamadan başını elleri arasına alarak Edward Rochman hakkında SS'in düzenlediği dosyayı incelemeye başladı. Dosyada her şey vardı. Nazi Partisi'ne kayıt numarası, SS numarası, her biri için başvuran tarafından doldurulup imzalanmış dilekçeler, sağlık muayenesinin sonucu, talim terbiyeden sonra hakkındaki beğence, kendi el yazısıyla kurs notları, atanma belgeleri, görev emri, yükselme bildirileri. Bunlar 1945 yılına kadardı. SS kayıtları için biri yandan öteki de karşıdan olmak üzere çekilmiş 2 fotoğrafı vardı. Bu fotoğraflardan anlaşıldığına göre Rochman 1.80'den uzun, soldan ayrılmış kısa saçlı, objektife sert sert bakan, sivri burunlu ve dudaksızmış duygusunu veren çizgi gibi ağızlı bir adamdı.
Miller okumaya başladı.
Çevrede sayılan ve namuslu bir bira fabrikası işçisinin oğlu olan Edward Rochman, Avusturya yurttaşı olarak 25 Ağustos 1908'de Avusturya'nın Graz şehrinde doğmuştu.
İlk orta ve lise eğitimini Graz'da yapmış, hukuk fakültesine devam etmiş ama bitirememişti. 1931 yılında babasının çalıştığı bira fabrikasına girmiş, 1937 yılında da kuruluşun işçiler bölümünden yönetim bölümüne alınmıştı. Aynı yıl ikisi de tarafsız Avusturya'da yasaklanmış kuruluşlar olan Nazi Partisi'ne ve SS'e katılmıştı. Bir yıl sonra Hitler Avusturya'yı ilhak etmiş ve her yerde hızlı yükselmelerle Avusturya Nazilerini kutlamıştı. Eduard Rochman 1939'da savaşın patlaması üzerine gönüllü olarak ordu SS'ine katılmış, Almanya'ya gönderilmiş, 1939 kışında ve 1940 ilk yazında eğitim görmüş, Fransa'nın işgalinde ordu SS'inde görev almıştı. 1940 Aralık ayında Fransa'dan Berlin'e gönderilmiş, birisi el yazısıyla sayfanın kenarına korkudan mı diye yazmıştı, 1941 Ocak ayında SD'ye atanmıştı. Temmuz 1941'de Riga'da ilk SD menzilini kurmuş, bunu izleyen ay içinde de Riga gettosunun komutanlığına getirilmişti. Ekim 1944'te gemiyle Almanya'ya dönmüş ve Riga'nın geri kalan Yahudilerini Danzig'deki SD'ye devrettikten sonra durumu bildirmek üzere Berlin'e gitmişti. SS'in Berlin karargahındaki görevi başına dönmüş ve yeni bir atanmayı bekleyerek orada kalmıştı. Bu belgeler yığını arkasına savaşın bitmesinden sonra bir Amerikalı tarafından konulmuş olması gereken son bir vesika eklenmişti. Sayfanın üstüne yazı makinesiyle yalnız şunlar yazılmıştı. Bu dosya hakkında İngiliz işgal yetkilileri tarafından Aralık 1947'de araştırma yapılmıştır. Yazının altında kimliği çoktan unutulmuş olan bir GI yazıcısının kargacık burgacık imzası ve 5 Mayıs 1948 tarihi vardı. Miller dosyayı toparladı, içinden Rochman'ın kendi el yazısıyla yazdığı biyografisini, iki fotoğrafını ve son sayfayı çıkararak odanın sonundaki kürsüde oturan memurun yanına gitti ve ''Bunların fotokopilerini rica edeceğim.'' dedi. ''Hay hay.'' Adam dosyayı aldı ve 93 sayfa fotokopiden geldikten sonra içine konmak üzere masasının üstüne bıraktı. Başka birisi de bir dosyayla fotokopisi alınmak üzere 2 sayfa verdi memura. Memur fotokopiler alınacak sayfaları ardındaki bir tepsiye bıraktı. Sayfalar buradan görünmeyen bir el tarafından alındı. Memur Miller'le öteki adama ''Biraz bekleyeceksiniz.'' dedi. 10 dakika sonra fotokopiler hazır olur. İki ziyaretçi yerlerine oturup beklemeye başladılar. Miller sigara içmek istedi ama yasaktı. Temiz giyimli bir adam olan öteki siyah paltosu içinde kucağında birleştirmişti ellerini. 10 dakika sonra memurun ardında bir hışırtı oldu, delikten 2 zarf düştü. Memur zarfları havaya kaldırdı. Miller ve öteki orta yaşlı adam kalkıp zarflarını almaya gittiler. Aceleyle zarflardan birinin içine bakan memur, ''Eduard Rochman dosyası?'' diye sordu. Miller, ''Benim.'' dedi elini uzatırken. Memur Miller'e yan yan bakan öteki adama da öbür dosyayı vererek, ''Bu da sizin olmalı.'' dedi. Siyah paltolu adam zarfını aldı ve Miller'le yan yana kapıya doğru yürüdüler. Odadan çıkınca Miller hızla merdiveni inip Jaguar'ına atladı ve köşeyi dönüp şehrin merkezine doğru yollandı. Bir saat sonra da Ziggy'yi aradı telefonla. ''Noel için geliyorum.'' 2 saat sonra Batı Berlin dışında ve dönüş yolu üzerindeydi. Jaguar Dry Linden'deki ilk kontrol merkezine doğru yol alırken siyah paltolu adam da Savigny Plus dolaylarındaki temiz ve derli toplu dairesinde oturmuş Batı Almanya'daki bir telefon numarasını çeviriyordu. Telefona cevap veren adama kısaca kendini tanıttıktan sonra ''Bugün belgeler merkezindeydim.'' dedi. ''Bildiğiniz gibi araştırma yapıyordum gene. Birisi daha vardı. Eduard Rochman'ın dosyasını inceliyordu. Dosyadan 3 sayfanın fotokopisini çıkarttırdı. Son mesaj üzerine durumu size bildirmeyi faydalı buldum.'' Telefonun öbür başındaki adam peş peşe bir yığın soru sordu. Siyah paltolu adam cevap verdi. ''Hayır, adını öğrenemedim. İşi bitince uzun siyah spor bir arabayla oradan ayrıldı. Evet evet aldım. Hamburg plakalıydı.'' Öbür taraftaki adamın yazması için ağır ağır plaka numarasını söyledi. ''Evet, size bildirmeyi faydalı gördüm. Her şeye burunlarını sokan bu adamların ne yapacakları bilinmez. Evet, teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Siz bilirsiniz. Ben size bırakıyorum. Mutlu Noeller kamerat.''